Tekrar hoş geldiniz değerli dostlar. Biz Sedef Hanım'ın önerisiyle Spiritüel Akademi diye Utku Bey sağ olsun o da açmaya başladı. Bilgi kaynakları konusunu işlemiştik o anlamda. Çünkü spiritüel konularla ilgili, spiritüalizmle ilgisi olmayan, daha çok parapsikoloji, biraz kehanet soslu, biraz da fantazi soslu bazı söylemler üzerine bu işin ülkemizde bilimsel disiplin ve bilim felsefesi çerçevesinde ele alan Ergün Arıktal ve Doktor Betül Ruhselman'ın spiritüel felsefesi çerçevesinde bu konuları paylaşalım istedik. Hatta inşallah bu sanal akademi bir gün gelir. Bizler de bunu görürsek çok memnun oluruz. Üniversitelerimizden birinde bir kürsü haline gelir. Özellikle istihbarat örgütlerinin parapsikoloji ağırlıklı bu konuda çok ciddi çalışmaları olduğunu zaten biliyoruz. Telepatiden duru görüye kadar ve bunu maalesef bir takım kimyasallarla yapıyorlar. Dün ben bir şey söylemeyi unuttum, onu hatırlatayım. Meditasyon, mistik teneffüs ve tefekkür konularında, tefekkürle ilgili konularda asla obje kullanmayın değerli dostlar. Yani obje derken işte bir arka planda bir işte meditasyon müziği diye videolar falan var. Böyle YouTube'da falan geçiyor. Subliminal mesajlar içerip içermediğini asla bilemeyiz. İkincisi, tütsüler, kokular, herhangi bir ot, çayı ve benzeri insanı bir takım halden hale sokan maddeler kullanmak çok ciddi obsesyon riskleri içerir. Ne olur bunlardan uzak durun. Kim tavsiye ederse etsin herhangi bir bitki çayıyla veya tütsüyle veya bir müzikle transa girmek gibi bir gaflette bulunmayın derim. Dün bunu söylemeyi unuttum biraz da gece geç olduğu için. Her şeyin doğal olanı güzeldir ve doğrudur. Şimdi değerli
Buyurun
dostlar.
Ayı Ali İhsan Hocam, buyurun. Rüya engin, eşsiz, benzersiz rüyalarımız, haberciler, bizi ikaz eden, uyaran, tekrarlayan rüyalarımız. Buyurun, söz sizde efendim.
Şimdi değerli arkadaşlar, şöyle bir şey var biliyorsunuz. Bir gözlerimizle gördüğümüz bir şey bizde farklı tepkimelere yol açıyor ve bu gerçekten olağanüstü, muhteşem ve şu anda bunu maalesef teknolojik olarak da yapmak mümkün. Bir manzara görüyoruz. Eğer güzel bir manzara ise bunu gözler beyin sinirlerine üretiyor. Beyin sinirleri de buna göre bir hormon salınımı yapıyor. Bu eğer kötü bir şeyse korku hormonları salgılanıyor. Amigdala diyelim, o teknik konulara çok girmeyelim. Ama güzel bir manzara gördüğümüzde ise bambaşka bir duyguya kapılıyoruz. Peki bu mekanizma nasıl çalışıyor? Bu mekanizmanın arka planı aslında oldukça teknik, yani biyolojik. Duygulandım dediğimiz şey bile aslında çok maddesel bir konu. Seviyorum diyorsak bu da maddesel. Nefret ediyorum, bu da maddesel. Hani böyle ruhani gibi bazı kavramlar aktarılıyor ya bize. Bunların da tamamı maddenin etkileri. Göz sinirlerinden alınan bu bilgi beyne ulaştırıldığı zaman o gördüğü şeyle ilgili veya duyduğu şeyle ilgili anında bir hormon salınımı emri veriyor beyin. Ve buna göre de kaslarımız, sinirlerimiz, işte kalp organlarımız da dahil olmak üzere farklı bir çalışmanın içerisine giriyor. Örneğin ormanda yürürken korkutucu bir ses duyduğumuz anda bu ses dalgaları beyne gidiyor. Beyin bunu tehdit olarak algılıyor. Anında ciğerlerin kapasitesini artırıyor, koşma ve kaçma için. Kan dolaşımını hızlandırıyor, oksijen taşıyabilmek için kaslara ve refleks olarak kendisini korumaya çalışıyor. Şimdi nasıl olur da ses dediğimiz, elimizde tutamadığımız, gözümüzde görmediğimiz bir mekanizma beyin tarafından algılanıp böyle bir somuta yansıtılıyor. Somut sonuçları oluyor. İşte nabız atışı, terlemek gibi. İşte bu mekanizmayı maalesef bugün bilim çözdü. Maalesef diyorum. Ve artık bizlerin bir takım duygularımızda bir takım savrulmalar haline dönük yaşamlarımızı programlayacak hale geldiler. Bunu önceleri kimyasallarla yapıyorlardı. Şimdi artık elektromanyetik yani elektronikle yapıyorlar diyeyim, wireless falan filan o teknik konulara girmeyeyim. Peki eğer ortada herhangi bir fiziksel müdahale yokken, yani bir şey yutmamışken, bir şey içmemişken, gördüğümüz, kokladığımız ya da duyduğumuz bir etki üzerinden fiziksel sonuçlara ulaşabiliyorsa, fiziksel tezahürler olabiliyorsa, aynı etki başka bilgisel algılamalar üzerinden vücudumuzda oluyor mu? Oluyor. Biz buna rüyalar diyoruz, biliyorsunuz. Bunun en kötüleri karabasan. Bu anlamda rüyalar dediğimiz sistemin giriş kapısı, fizik bedenin bütün duyu organlarının kapatılıp uyku hali dediğimiz. Ve bugün maalesef yine rüyalarımız kayıt altına alınabiliyor. Laboratuvarlarda. Anlamlandırılabiliyor. Hatta ülkemizde rüya, biliyorsunuz, çalışmaları yapıldı. Rüya toplayıcıları çıktı. Bir takım rüyalar, Anadolu'da görülen rüyalar toplandı. Bazı merkezlere gitti. Detayına girmeyeyim şimdi. Aynı meditasyon halindeki duyuların geri çekilmesi dediğimiz, duyuların kapatılması ki düşünmeme halinden bahsetmiştim. İşte uyku hali aslında bir derin meditasyon hali, bir derin tefekkür halinden başka bir şey değil. Duyular kapandığı andan itibaren sezgi melekemiz açılır demiştim ve şöyle bir örnek vermiştim. Bir süzgecin deliklerini düşünün. O delikleri tıkayan bizim düşüncelerimizdir. Ne kadar az şey düşünürsek o kadar sezgi melekemiz açılır. Bunu unutmayın. Düşünceler, daha önce de söyledim, bir göldeki kıpraşmalara benzer. Göl sakinleşmediği, durulmadığı sürece gölün dibini görmek mümkün değildir. Bunun gibi düşüncelerimizin sıfırlandığı, o zikzakların bittiği andan itibaren bizim sezgi kanalımız açılmaya başlar. Sezgi kanalı dediğimiz andan itibaren de gündelik faaliyetimizin muhasebesidir aslında gece uykusu. Ve mutlaka olmalıdır. Yani ben bugün ne yaptım? Tekamülüm açısından, hayatın amacı açısından. Bunun muhasebesini yapar bilinç. Kötü bir şey yaptıysak kabus görürüz. İyi bir şey yaptıysak güzel bir rüya görürüz. Ya da hak etmediğimiz bir risk içeren, çünkü bu gezegende tek başımıza yaşamıyoruz. Bir takım riskli ortamlar olacaksa ve o ortamlardan biz hak etmediğimiz bir şekilde zarar göreceksek rüyalar kanalıyla uyarılırız. Sebebi şu, astral maddenin zaman mekan ilişkileri ile fizik maddenin zaman mekan ilişkileri, işleyiş mekanizması aynı değildir. Çok ilişkilidir ama mekanizması farklıdır. O nedenle rüyada birkaç saniyede gördüğümüz şey gündelik dünyada belki de birkaç güne karşılık gelebiliyor. Böyle baktığımız zaman şöyle bir sonuca ulaşırız. Astral planda gerçekleşmeyen hiçbir şeyin fizik dünyada tezahürü olmaz. Bir daha söyleyeyim isterseniz. Şu anda ben burada bu konuşmayı yapıyorsam, Yayacı Hocam buradaysa, Sedef Hanım soru soruyorsa, Utku Bey işte sakin sakin bir şeyler yapıyorsa veya sorular soruyorsa, bunların tamamı aslında astral planda gerçekleşti. Biz planlananı yaşıyoruz. Fakat bir istisnası var. Bu %100 mutlak mı olacaktır? İşte orada varlığın seçme özgürlüğü devreye. O nedenle rüyalar seçme özgürlüğümüzü hayra dönük olarak kullanmamız için bize aktarılan bir bilgi sistemidir. Bu rüyaları birkaç kategoride değerlendirebiliriz. Konunun detayı sezgiselakil.com adresinde Düşündürtülmemenin Gücü kitabında, bizim hazırladığımız bir kitaptır. Bayağı detaylı olarak anlattım orada. Burada çok detaylı zamanınızı almak istemem. Bilgi rüyaları vardır. Kehanet rüyaları vardır. Bir de nefsani rüyalar vardır. Aslında bütün rüyalar bilgi içerir. Ama kehanet rüyaları ile bilgi rüyaları arasında ayırmamızın, yani böyle bir ayırma gitmemizin arka planında bilgi rüyaları daha çok semboliktir. Kehanet rüyaları daha az semboliktir. Nefsani rüyalar ise, çok uzatmayacağım orayı, daha çok puslu, sıkıntılı, rahatsız edici şeklinde gerçekleşen rüyalardır. Ve burada da bir uyarı vardır. Örnek veriyorum. Ben Sedef Hanım'ın kalbini kırarsam şu sohbet esnasında ve burada yaptığım nefsani davranışı anlayacak da kapasitem varsa rüya kanalıyla ben uyarılırım. Örneğin ben Sedef Hanım'ı işte rüyamda üzgün bir şekilde görürüm. Sonra da gelir birisi, belki bir ses beni ciddi bir şekilde azarlar. Bunun hesabını yaparsam ben ertesi gün gidip Sedef Hanım'ı bulup ya da arayıp ondan özür dilemem, nefsani davranışım içinde affını istemem gerekir. Bu bir nefsani anlamda uyarı rüyasıdır. Bunların da tabii ki hayatımızda önemi vardır. Şu ana kadar söylediklerimle ilgili eleştiriniz, katkınız ya da sorunuz var mı? Özellikle astral planda gerçekleşmeden hiçbir şey bu gezegende gerçekleşemez cümlesi üzerinde. Buyurun. Sorular varsa alayım. Veya eleştiriler, katkılar. Sanırım yok. Peki.
Pekala, ben soru sormak istiyorum. Arkadaşlara fırsat verdim. Sormak isteyenler sorsun diye. Ama galiba gene soru sorayan kişi ben olacağım. Ali İhsan Bey, şöyle bir şey var. Hani kaderimizde bazı şeyler bizim elimizde bırakılmıştır tercihler konusunda. Buyurun Taner Bey. Sizi dinliyorum, sonra ben tekrar devam edebilirim.
Tamam, teşekkür ederim. Şimdi Ali Bey'e sanırım absürt olmayacaktır. Şimdi rüyalarla ilgili konuşuyoruz. Bu deprem, son geçirdiğimiz deprem sabahı bir rüya gördüm. Bunu iki kişiye danıştım. Bir hanımefendi, bu konularda güvendiğim bir hanımefendiye danıştım. Ne olabilir bu rüya diye. Pardon, dün değil evvelsi günde gayipten sesler aldığını, yani şey yapmıyorum, küçümsemiyorum. Ona danıştım. O da, ikisi de farklı açılımlarda bulundular. Şimdi siz bazı rüyalar haberci dediniz de benim rüyam şöyleydi, hemen kısaca özetliyorum. 2016 yılında İstanbul'da tanıştığım bir hanımefendiyle yazı, 2016 yazı İstanbul'da güzel bir birlikteliğimiz oldu. Bir iki aydan fazla bir zaman diliminde. Ondan sonra ayrıldım. Ben Ankara'ya geri döndüm. O da Antakya'ya geri döndü. Yıl 2016, yani yıl olmuş 2023. Deprem sabahı, deprem olmadan zannediyorum herhalde tahmini bir saat önce falan. Rüyamda o hanımefendiyi görüyorum. Unutmuş gitmişim. O da beni unutmuştur yani, yıllar geçmiş. Hanımefendi, ben bir bisikletteyim. Bisikletin arka selesi yok. Yemyeşil bir alan, düzlük. İleride böyle güzel ağaçlar var. Akşam güneşi, o kızıl güneş vurmuş alana. Hanımefendi geliyor. Sele olmadığı için arka tekerin vidalarına basıyor. Ayağa dikiliyor ve omuzlarıma ellerini koyarak, hiç konuşmuyoruz ama bu süre içerisinde hep bakışıyoruz. Sonra ben bir müddet yol mesafe kat ediyorum o alan içerisinde. Duruyorum bir yerde. O hiçbir şey demeden tekrar iniyor, tekrar bakışıyoruz. Sanki son bakışında böyle olmamalıydı der gibi bir ifade var yüzünde. Sabah bir kalkıyorum, Antakya'da deprem olmuş. Aklımda kalan bilgilerle sosyal medyadan falan bakıyorum falan ama irtibatım yok. Şimdi bir hanımefendiye danıştım. Şöyle bir açılımda bulundu. Haberci rüya babında. Hani ölürken insanlar, hani aklından film şeridi gibi geçer ya hayat. O anda aklında kalmışsın, seni iyi hatırlamış. Seni de sana böyle bir mesaj olarak o duyguları o anda sana yansımış diye bir açılımda bulundu. İki gün evvel danıştığım kişi de o senin gördüğün hanımefendi, bisiklete binen hanımefendi o değildi. O Azrail'di. Seni de öldürmeye gelmişler ama öldürememişler. Niye? Çünkü sende etrafında 30 tane kötü niyetli 100 tane de iyi niyetli melek var. O 100 melek buna engel olmuş diye bir açılımda bulundu. Şimdi bu rüya karmaşası hiçbir zaman benim aklımdan şey olmadı. Yani bir türlü bir çözüm üretemedim. Bazı şeyleri mantık çerçevesinde oturtmaya çalıştım ama. Şimdi haberci rüyalardan yola çıkar isek, benim bu gördüğüm rüyanı acaba o hanımefendinin öldüğüyle ilgili bana bir haberci rüya mıydı? Size de danışmak isterim.
Üstad, öncelikle şöyle söyleyeyim. Birazdan rüyaların sembolleri konusuna gireceğiz Taner Bey ama. Evet, rüyalarla ilgili çalışmalar yaptım. Rüyalarla ilgili yorum yapabilirim. Fakat böyle açık bir ortamda rüyalar hakkında yorum yapmayı çok da doğru bulmuyorum. Bunun için de affınıza sığınıyorum. Birincisi, anlatılan bir rüyayla ilgili benim tekrar tekrar sorularım gerekiyor. Şu ana kadar aktardığınız bölümlerde eksik kalan bölümler var. Bunları siz hatırlamıyor olabilirsiniz. Söylemek istemediğiniz şeyler olabilir ya da şuurunuzun yani işte içsel anlamda reddettiğiniz sahneler olabilir. Ama bahsettiğiniz, anlattığınız konu, şöyle bir örnek vereyim. Önümde bir mimari proje, önünüzde bir mimari proje olduğunu düşünün. Üzerinde yazıyor. 3 katlı bir evin mimari projesi diyelim. Bu mimari projenin ne kolonlarıyla ilgili ne de diğer oda tasarımlarıyla ilgili ciddi boşluklar var. Yani birinci katta bir oda resmi var, ikinci katta 4 odanın çizimi var, üçüncü katta ise neredeyse oda yok gibi bir şey sundunuz, anlatımda bulundunuz. Bunun sebebi, tekrar söylüyorum, belki hatırlamadığınız sahnelerdir, belki anlatmak istemediğiniz şeyler olabilir. Ama ben şimdilik sizin anlatımlarınızla ilgili bu kadarını söyleyeyim. Ama prensip olarak kolay kolay çok kritik bir konu yoksa doğrudan rüya yorumlamayı kendi açımdan doğru bulmuyorum. Yani şu anlamda böyle bir açık sohbet ortamında doğru bulmuyorum.
Teşekkür ederim. Ama, zaten ben özetliyorum diye girizgah yaptım. Bütün detayını anlatmadım. Süreç almak için.
Ben onu duymamıştım. Kusura bakmayın. O kısmını duyamadım sanırım internet nedeniyle. Evet. Hakikaten özet olmuş. Ama birazdan semboller konusuna girdiğimiz zaman oradan kendi rüyanızı eminim kendiniz yorumlayabilirsiniz. Ve dahası şöyle. Bakın, şifa konusu bir, rüyalar konusu iki. Değerli dostlar, bütün insanlarda şifa yapma potansiyeli vardır. Kendisine zaten vardır. Onu açıkça söyleyeyim. Yani herkes kendisine şifa çalışması yapabilir ve bunun için bir yerlere gidip paralar ödemelerine, eğitim almalarına falan gerek yoktur. İnşallah başlıklardan bir gün bir tanesinde de ruhsal şifayı konuşuruz. O zaman bu konuyu detaylandırırız. İkincisi, herkes kendi rüyasında yorumlayabilir. Birazdan detaylara girince orada zaten göreceksiniz. Buyurun Sedef Hocam, sizin sorunuzu alalım.
Hocam, ben merak ettiğim konu şu. Hepimizin bir kaderi var, külli irade diye geçer adı. Bir de cüz'i olanı var ki bu bizim elimizde olan tercihler konusu. Mesela ben şimdi karnım acıktı diyeyim, kalkıp gidip kendime bir sandviç yaparım, bir yemek yerim ya da vesaire vesaire doyururum. Bu benim cüz'i irademle kaderimde bana tanınan bir hak, yaratıcı tarafından bu tip şeyleri yapmamız. Siz dediniz ki hiçbir şey olmaz ki astralde önce gerçekleşmesin, sonra bunu yaşamayalım. Şimdi bununla ilgi bağlantısını nasıl kurabiliriz? Buna göre astralde benim yemek yemem gerçekleşmiş midir? Ki ben kalkayım, oturduğum yerden gideyim, mutfağa yemeğimi yiyeyim. Evet, bunu merak ediyorum. En basit anlatımla ama bu. Bunu daha farklı yollardan da anlatabilirim. En basit anlamda bu şekilde görüyorum. Şöyle bir şey var. Mesela rüya. Haberci rüyalar var. Daha önceden mesela olmamış bir şeyi bizi olacağını haber veren. Ve bunlardan birkaçını hayatımda yaşadım ben. Başka bir şey daha var rüyalardan. Kendi geçmişimle ilgili, hani reenkarne bilmem ne konuları işleniyor ya. Orada kendi geçmişimle ne olduğumu bana gösteren rüyalar var ve çok çeşitli anlamda çok çeşitli görüntüleri gördüm. Bunların nedenli gerçek olduğunu bilmiyorum ama bazı durumlar gerçekliğini bana gösteriyor diyeyim. Bunların işaretlerini elimde, kolumda, bedenimde yaşıyorum. Mesela rüyalarımda gördüğümle bağlantılı olarak. O zaman rüyalar, cüz'i irade, astralde gerçekleşmiş olanlar bayağı bir karmaşa gibi önüme serildi benim. Bundan nasıl kurtulacağız? Burada ne nedir? Nereye koymalıyız? Buyurun.
Teşekkür ederim. Aslında konuşmalar arasında çelişkili iki cümle kullandım. Yani birbiriyle çelişen bir cümle kullandım. Siz onu gayet güzel, gerçi siz o çelişkiye vurgu yapmadınız ama o cümlenin üzerinde durdunuz. Dedim ki hiçbir şey yoktur ki astral planda gerçekleşmeden fizik alemde yansıması olmasın. Peki bu durumda şöyle bir soru çıkıyor. İkaz rüyaları ne işe yarayacak? Değil mi? Kader anlamında dediniz. O zaman ikaz rüyalarının bir anlamının olmaması gerekiyor. Burada çelişkili bir bilgi var. İşte bu sorunun aslında sorulmasını istemiştim ben. Astral plandaki yapılan hazırlık bir binanın genel hatları gibidir. Kolonları, işte efendim genel kaba inşaatı gibi. Fizik planda ise biz bunun iç işçiliğini ve duvarlarını öğreniriz. Ve orada zaten astral planda olan, yapılan, hazırlanan mizansen fizik alemde %100 noktasına virgülüne kadar gerçekleşecek diye bir şey yoktur. Olsaydı eğer varlığın seçme özgürlüğü ortadan kalkardı ve zaten bizim bedenli olmamıza gerek kalmazdı. Astral planda gerçekleşen senaryo ya da mizansen genel hatlarıyla söz konusudur. Ama siz onun duvarlarını birketle mi örersiniz, tuğlayla mı örersiniz ya da ateş tuğlasıyla, yani fırın tuğlasıyla mı örersiniz, kırmızıya mı boyarsınız, sıva yapar mısınız, yapmaz mısınız ayrı konu. Binanın genel hatları vardır astral planda ve o hatlar üzerinden bizim burada o bina üzerindeki işçiliğimiz ve oradaki samimiyetimiz önemlidir. Bu noktada özellikle birçok canlı varlığın farklı realitelerde, farklı şuur seviyelerinde aynı ortamı paylaştığı gezegenimiz, yani buna insan, hayvan, bedenli, bedensiz, diğer şuurlular artı bitkiler koyduğumuz zaman bu bina inşaatı esnasında Sedef Hanım tuğla yapacağım, ben de biriket yapacağım diye karar verebilirim. İşte bir bina yapılacak, sorumluluk da Sedef Hanım'la bende olsun. Ben kendi karmamdan getirdiğim altyapı ve birikimimle ya da biriket satıcısı olduğum için nefsani davranıp illa da bu binanın duvarlarını biriketle öreceğim diyebilirim. Sedef Hocam da hayır gerek yok, biriket ağır olur, artı masraflı, gel biz bunu işte o delikli tuğlayla örelim dedi diyelim. İşte burada varlıkların seçme özgürlüğü gündeme geliyor. Sedef Hanım vicdani davranırken ben nefsani davranıyorum. Benim derdim birket satma. Sedef Hanım ise binayı hafif bir tasarımla yıkılmaya karşı daha doğru inşa etmek. Ben Sedef Hanım'dan daha güçlü ya da daha yetkili diyelim ki konum itibariyle olayım ve Sedef Hanım'a diyeyim ki hayır efendim benim dediğim olur. Yani nefsani davranış. Sedef Hanım da ne yapsın? Çaresiz, çünkü yetkisi yok. O da birketi kullanmaya devam edecek. Burada rüya şöyle uyarır. Tamamen anlattığım bir mizansen. Bakın burada seçme özgürlüğümüz var. Benim göreceğim rüya şöyle bir şey olabilir. Yarın sen bu inşaatta birket kullanmak gibi bir ahmaklık yapacaksın. Sırf birket satmak için. Oysa Sedef Hanım'ın önerisi daha doğru. Bu pis nefsini terk et ve aklın gereğini, bilimin gereğini yap. Ve rüya beni uyarırken aynı zamanda beni korur. Çünkü ben oradaki nefsani davranışımın hesabını eninde sonunda öderim. Ektiğini biçme yasası gereği. Sedef Hanım da şöyle bir rüya görebilir. Sen yarın doğru olanı yapacaksın ama senin müdürün, işte Aristan Efendi, sırf binaya bir kat satmak için seni engellemeye çalışacaktır. Ama sen buna işte aman ekmek paramdan olmayayım, maaşımı kaybetmeyeyim, işime devam edeyim diye sen ona peki dersen bunun insanlar açısından acı sonuçları olacak. Bu bina o bir ketleri taşımaz. Yük nedeniyle söylüyorum. Sen Ali İhsan'a diretmeye devam et. Şimdi ben seçme özgürlüğümü kullandım ve dedim ki rüyayı da gördüm. Evet böyle böyle ama ya benim de işte arabayı yenilemem lazım. Bir ket satacağım kardeşim bu binaya dedim. Ve Sedef Hanım'ı da kibarca ters dedim. Hayır efendim bir ket yapılacak dedim. Sedef Hanım orada peki dediği anda o da o nefsaniyet çizgisine girmiş oluyor. O da kendi ekmek param şuyum buyum diye akıldan ve bilimden ödün veriyor. Ama eğer onu yapmasaydı ve rüyasındaki o ikazın gereği hayır efendim ben bunu vicdani sorumluluk olarak alamam derken biz Sedef Hanım'la bağıra çağıra tartışmaya başladık. Arkasından işin sahibi gelirdi. Yani benim de üstüm. Ne oluyor burada dediğinde Sedef Hanım konuyu anlatırdı. Ben anlatırdım. Adam da beni işten atar. Sedef Hanım müdür yapardı. Konu bu kadar basit. Ne demek istediğimi anlaşıldı mı Sedef Hocam? Sorunuza bilmiyorum yanıt oldum.
Hap gibi bilgi oldu hocam. Gerçekten hap gibi bilgi oldu. Şimdi asıl mesele şu. Haberci rüyalardan bir tane size örnek vereyim. Bu kendi yaşadığım bir rüya. Komşumuzun evindeyiz. Ben İzmirliyim, İzmir Bornova'dayım. Komşumuzun bahçesindeyiz. O sırada kendi kapımızın önünde dedemi görüyorum merdivenlerden. Bağırıyor. Ben de çıkıyorum diyorum ki annem burada değil dede diyorum. O da bana diyor ki anneni istemedim diyor dedi. Huriye'yi istedim dedi. Ve ben ertesi gün uyandığımda Huriye teyzemin öldüğünü duydum. Bu da bir rüya. Bu daha bana bir şey haber verildi. Hem de kendi akrabamdan, kanımdan, canımdan rahmetli olmuş biri tarafından. Evet buna ne dersiniz Ali İhsan Bey?
Hayırlar olsun derim öncelikle. Şöyle ki bu bilginin sizin kanalınıza aktarılmasının birçok sebebi olabilir ama az önceki mizansende ben bir bölümü daha tekrar hatırlatayım. Farkındaysanız Sedef Hanım'ın rüyasında Ali İhsan'la kavga edeceksin sonra patron gelecek Ali İhsan'ı kovacak senin müdür yapacak yoktu. Orada Sedef Hanım'ın da bir sınavı vardı. Vicdani, vicdani davranacak mı davranmayacak mı farkında mısınız seçme özgürlüğünü? Eğer rüyası baştan sona Ali İhsan'la kavga edeceksin yani tartışacaksın sonra da patron gelecek Ali İhsan'ı işten atacak sen de müdür olacaksın gibi bir sembolle gelseydi Sedef Hanım'ın rüyası orada vicdani seçme özgürlüğü elinden alınmış olacaktı. Zaten Sedef Hanım'ın orada seçmesine gerek yok ki zaten konuyu biliyor bangır bangır bağırır bana. Hatta patrona da duyuracak şekilde nasıl rüyayı gördü ya. Patron da gelir beni kovar. Sedef Hanım'ı müdür yapar. Konu kapanır. İşte Sedef Hanım'ın rüyasında da bakın bir seçme özgürlüğü ve vicdani davranıp davranmamanın sınavı var. Ben bu ara bilgiyi paylaşmak istedim. Sedef Hocam rüyanızla ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Yine aynı şekilde evet.
Birazdan gerçekleşti o... çünkü hocam gerçekleşti. Bunu yeni görmüş değilim. Yıllar önce gördüğüm bir rüya, kapıdan komşumun kapısından çıkıyorum, dedemi merdivenlerde görüyorum, annem burada değil dedi diyorum, o da diyor anneni istemedim, Huriye'yi istedim diyor ve ertesi günü teyzemin öldüğünü öğreniyorum.
Baba hocam anladım ben yorumlamak istemiyorum derken şeyin detayına, bu bir haberci rüya ama burada
onu söylüyorum işte. Onu söylüyorum haberci rüya ama bana fırsat verilmedi hiçbir fırsat verilmedi ertesi günü gerçekleşti.
Burada başka bilgiler de var yani burada akıl şunu sorar ya zaten olacak bir şeyi ben rüyada niye gördüm yani zaten uyandığınızda rahmetli halanızı teyzenizi neyse o an vefat ettiğini tayininin çıktığını öğrenecektiniz. E o zaman niye bunu rüya olarak gördünüz? Değil mi? Asıl soru asıl soru bu. Asıl soru bu. Çok önemli. Burada çünkü bambaşka bir demek istediğimi anladınız mı Sedef Hocam? Dolayısıyla birazdan haber... Buyurun. Birazdan haberci rüyalar, semboller konusunu açtıktan sonra haberci rüyalar konusunda bu konuyu detaylandıralım. Orada
Tamam
olan...
oldu. Buyurun o zaman devam edelim konumuza. Bu arada Mustafa Bey konuşmak istedi. Bir şey soracak sanıyorum. Buyurun Mustafa Bey. Gamer sizin de sanıyorum. Mustafa Bey'den sonra sizi alayım konuşmaya.
Herkese merhabalar. Ali İhsan Bey merhaba. Nasılsınız abicim? Sedef abla merhaba. Ya rüya demişken birkaç defa yılan rüyası görüyorum. Yılanlardan pek fazla yani gözümün gördüğü sürece korkmam. Ansızın tabii insan korkabilir. Rüyada ben gene astral bir şekilde iki defa Malatya'ya gittim. Ya dönüş yolunda böyle harabe gibi bir yer var. Sanki böyle bir mezar çukuru gibi bir yer var. Hani merak ediyorum oraya bir bakayım diyorum. Fakat iki tane kobra yılan tarzında büyükçe bir yılan görüyorum. Sonrasında hani kaçmak istiyorum, kaçamıyorum. Yol üzerinden de polis ekipleri geçiyor ve sanki dilim tutulmuş gibi onlara işaret yapıyorum. Yılanlara gösteriyorum. Bak burada iki tane yılan var. Bir şekilde beni buradan bir alın çıkarın gibi. Onlar farkına varmıyor. Hani ben de sözde oraya kaçak gitmişim. Sanki farklı bir yurt dışına gider insan kaçak olur ya. Onun gibi de hissediyorum kendimi. Fakat yılanlar bir şekilde benden kurtuluyor, kaçıyor. Böyle bir rüya gördüm. Bir defa da bir tilkiyi tuttum, boynunu kırdım. Enteresan bir şeydi. Yoksa bana saldıracaktı. Sizce ne olabilir Ali İhsan Bey bu?
Hayırlar olsun hocam. Ben tekrar söylüyorum. Yorumlamayı doğru bulmuyorum. Az önce Taner hocama da söyledim. Birazdan sembolleri açtığımda kendiniz yorumlayabilirsiniz. Yani böyle ulu ortayı yorumlamayı doğru bulmuyorum.
Ama bence de bu kadar kalabalıkta zaten iyi olmaz. Bence siz konuyu gelin başlayalım, dinleyelim bir. Teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Sedef Hocam, Kırmızı Hanım birkaç defa mikrofon istedi. Vermeye çalıştım ama mikrofon alamadı ya da ben mikrofon veremedim. Sonra da odadan çıktı. İsterseniz kendisiyle bir görüşün. Şey değil, yani mikrofon talebine yanıt verilmedi gibi algılamasın. Benim herhangi bir samimiyetim yok, o yüzden sizden rica ettim. Buyurun Taner Hocam.
Şimdi İhsan Bey, teorikle pratiğin zıtlaşması var odada. Ben öyle kendi adıma konuşayım. Yani ben biraz teoride değil de pratikle yaşayan, hayatı yaşayan birisiyim. Yıllar önce Esenboğa Havalimanı'na giderken sağda Ülker'in fabrikası var. Oranın bir tadilat işini yapmıştım. Ve akşam mesaisine doğru bankalar kapanmadan yarım saat önce çekimi almıştım. Ama o çekin parasını almam o kadar şey ki, önemli ki benim için. Arabaya bindim, uçarcasına merkeze gittim. İlk merkezdeki ilk neydi, Ziraat Bankası mıydı? Bir özel bankaydı herhalde. Gittiğimde, yetiştiğimde banka kapanmıştı. Hani kapıyı kapatırlar, içeride son sayımlar yaparlar ya. Yalvar yakar güvenlik görevlisine kapıyı açtırdım, içeri girdim. Ondan sonra dedim ki ben bu çeki bozduracağım. Tabii oradaki 2-3 tane görevli var masanın başında. Hani içeri girdim. Ne derler o şeyin arkasına. Masada işte hesap kitap yapıyorlar. Dedim ki bu çeki benim bugün almam lazım. Yani o kadar zor durumdayım ki dedim. Ama dedi kapandı, yani bir şey yapamayız. Yarın sabah gelin hemen ödeyelim falan. Dedim ki bakın beyefendi, siz şöyle bir rüya gördünüz mü? Hani koşmak istersiniz, koşamazsınız. Karşınızda tanıdığınız kişi vardır. Seslenmek istersiniz. Aa evet ya, bağırmak isterseniz sesiniz çıkmaz değil mi dedi. Evet dedim. Diğeri de dedi ki yanındaki, koşmak istersiniz bastığınız yer çöker değil mi dedi. Yani adamlar beni hemen anladı. Dedi ki arkadaş, yani verelim arkadaşa dedi. Yarın dedi hesaptan kapatırız dedi. Çekimi ödemişlerdi. Yani ben biraz daha böyle halkın içinden bilgilere, benim kapasitem belki o kadardır. Daha böyle biraz daha seviyeyi düşürerek herkesin anlayabileceği şekilde anlatırsanız sizden böyle istirham ediyorum. Sevinirim, teşekkür ederim.
Estağfurullah hocam. Şu anda zaten işin teorisindeyiz, haklısınız o anlamda. Birazdan sembol açılımlarına, örneğin yılan sembolü, renkler ve diğer bazı genel insanlık ortak şu da kabul edilmiş sembolleri açtığımız zaman zaten siz bunu gündelik hayatınızda da, yani kendi gerçekliğinize de uyarlayabileceksiniz. İşte, bu bende belki bir alışkanlığı. bir işin önce teorisini, sonra pratiğini, sonra uygulama, pratiğini derken pratiğe yansıtılabilecek kısımlarını, sonra da uygulamalarını paylaşıyorum. Biraz sıkıcı olmuş olabilir, kusura bakmayın ama bunu alışkanlık olarak alın ne olur. Yani genel perspektif vermeden doğrudan bodoslama, arkadaşlar at murattır gibi dalarsak bu benim tarzıma hiç uymuyor. Çünkü o zaman eksik bilgi vermiş gibi hissediyorum. Yani genel çerçeveyi çizmeden detaya girince sanki birçok şeyi unutmuşuz ya da atlamışız ya da bilginin hakkını verememiş gibi hissediyorum. O yüzden kusura bakmayın. Ama birazdan gireceğiz o semboller konusuna. Hatta Gamer Bey, düşündürtülmemenin gücü kısmında rüyalarla ilgili semboller konusunu birazdan okuyacak. Doğrudan ben de onlar üzerinden yorum yaparım. Uygun görürseniz. Uygun mudur Taner Hocam? Doğru anlamış mıyım?
Estağfurullah, estağfurullah. Ali Bey, İhsan Bey, dinliyoruz sizi. Buyurun.
Teşekkür ederim. Yani doğru anladım sanırım. Peki, şimdi değerli arkadaşlar, Sedef Hanım'ın az önceki rüyasında enteresan bir şey vardı. Madem olacaktı, zaten sabah karşılaşmış, hani teyzesiyle ilgili bir şeye müdahale şansı da yok, o zaman bu bilgi Sedef Hanım'a niye verilsin? Doğru mu Sedef Hocam, yanlış mı düşünüyorum? Peki. Dolayısıyla Sedef Hanım kendisine sandviç hazırlıyor. Büyük ihtimalle de semizotlu sandviç olacak bu.
Hayır efendim. Hayır, mikrofonumu açamadım. Şu ekran gidiveriyor ya.
Evet, doğru.
Ondan dolayıdır. Evet, o bilgi bana niye geldi? Dedemi olduğu gibi aynen hiçbir değişiklik olmadan kendi kıyafetiyle işinde de giymesi gereken üniformayla da gördüm. Aynı o şekilde. Ve ben seni istiyorum. Anneni değil, Huriye'yi istiyorum dedi. Teyzemin adını söyledi.
Hayatta mı Sedef Hocam?
Dedem hayır. Dedem ölmüş, dedem geldi.
Anneniz.
Annem de vefat etti tabii ama o teyzemden yıllar sonra vefat etti.
Tamam, Allah rahmet eylesin. Hayatta olsaydı birazdan hani söyleyeceğim cümleleri yanlış anlarsa diye kendisine söylemeyin dedi.
Şimdiden teşekkür ederim.
Estağfurullah, Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar, mikrofon taleplerine ben yanıt veremiyorum. Elif Hanım da istemiş. Az önce de Kırmızı Hanım'a. O yüzden Utku Hocam ya da Sedef Hocam, siz ilgilenebilirseniz ben müsaadenizle biraz Fahri yardımcı olarak kalayım. Şimdi rüyalardaki semboller konusunu Gamer Bey açıncaya kadar, kitabı açıncaya kadar ben şöyle bir örnek vereyim. Birincisi, rüyalarda renkler çok önemlidir değerli dostlar. Aslında bu aura konusunu işlediğimiz zaman da gündeme gelecek ama renk konusu çok önemli. Renk, vibrasyon ve amorf maddenin form tutmuş madde haline dönüşmesindeki manyetik alan farklılaşmaları konusundaki aşamalardan biridir renk. Kullandığım cümle çok anlaşılabilir olmayabilir ama ileride bu konuları açtığımız zaman biraz daha netleşecek. Yani titreşim skalasının belli bir aralığına biz renk diyoruz. Renk başlı başına bir dünya değil. Bir titreşim hali. Bunu zaten biliyorsunuz. Yani belli bir titreşimdeki maddelerin, neyse boya diyelim, ışığı yansıtma özelliklerine göre renk oluşuyor. Ama oradaki önemli olan konu vibrasyon. Yani titreşim. Parlak renkler rüyalarda, bu rüyaların işte parlak kırmızı, parlak yeşil, işte ağaç, yani aydınlık rüyalar genelde bilgileri net bir şekilde alabileceğimizin göstergesidir. Gamer Bey bu arada bir soru sordu. Evet Gamer, o bölümü ve rüyaların tasnifi kısmını okuyabilirsen orayı rica edecektim. Ben bilgisayar başında değilim. Şimdi
bilgisayarındayım. Okuyabilirim Alişan Bey.
Şurayı bitirelim Gamer, ondan sonra soru gelmezse senden rica edelim o bölümü okumanı. Sedef Hocam, örneğin Bir binadasınız, her tarafta veya evinizdesiniz, her tarafta kırmızı renkli perdeler var, anlamı değişir. Gümüş rengi perdeler var, anlamı değişir. Zemindeki halılar yeşil, anlam değişir gibi, bu anlamda söylüyorum. Yani halı bir semboldür, renginin yeşil olması başka bir alt başlığı içerir, kırmızı olması başka bir alt başlığı içerir. Rüyadaki kendi kıyafetinizin kirli kırmızı olması başka bir şeyi içerir. Pırıl pırıl yeşil, böyle fosforlu, hani kadife gibi olur ya, bir kıyafet giymeniz başka bir şeyi içerir. Mat bir beyaz başka bir anlamı vardır. Kıyafet anlamıyla parlak beyaz, ikisi de beyazdır ama başka bir anlamı vardır. Fakat beyazdan kırmızıya dönüşünce yine başka anlamları vardır. Birazdan gireriz o konuya. Dolayısıyla renkler, objeler, mesela araba sembolü her zaman için bedenin sembolüdür. Bunu eski Mahabharata destanında bir takım sembollerde de işlenir. Yunus Emre'mizin bir ben vardır benden içeri dediği konu, Doğu mistisizminde bir araba var. Araba bedenin, bu fizik bedenin sembolüdür. Önünde atlar bağlıdır. Atlar duyuların sembolüdür. İçinde de böyle ışıklar içerisinde bir insan oturur. Ona da gerçek ben diye anlatır. Doğu mistisizminde. Özellikle Bhagavad Gita'da bu çok işlenir. Mahabharata destanının bir bölümü. Emil Senart tarafından sanırım Fransızca'ya çevrilmişti. Türkçe'ye de kim çevirmişti? Hatırlamıyorum, kusura bakmayın. Türkçe'ye de çevrildi. Ruh ve Madde yayınlarından çıktı. Güzel bir kitaptır. Tavsiye ederim bu arada. Özellikle insandaki üç realiteyi çok iyi anlatır. Aileyle ilişkileri anlatır. Aileden gelen tesirleri anlatır. Birazdan Sedef Hocamızın rüyasını eğer uygun görürse, yorumlamamı isterse tabii ki.
Gayet tabii. Genel... Seve seve hocam, ne demek? Yorumlayabilirsiniz. Bu araba konusunda da kırmızı ne anlam ifade eder? Bunu mutlaka söyleyeceksiniz biliyorum ama çünkü ben rüyaları görmeden depresif olan bir kişiliğim var benim. Rüya görmezsem depresif olurum. Rüyalar benim ruhumun gıdası açıkçası. O yüzden önemlidir benim için. Nedenin içinden öte önemlidir. Bu yüzden siz dediniz atların duygu sembolü olduğunu, araba fizik bedendir. Fizik bedenimin içinde kendi bedenim var o zaman. Araba kullanırken görüyorsam ya da birisinin arabasının içinde oturuyorsam. Bunu bütün arkadaşlara da ilgilendiren bir konu, sadece bana ait değil. Bunu onaylar mısınız? Mesela ben bir arabanın içinde, başka sürücünün olduğu bir arabanın içinde İlerliyorum, yürüyorum, yol perspektif bir şekilde gidiyor. Burada kırmızı renk, arabanın rengi nedir diye soruyorum.
Ortalama bir fikir yürütmeyle bulabiliriz Sedef Hocam. Araba sizin, direksiyonda başkasıysa, bir başkası ve sizin istediğiniz yere gidiyorsa araba, o zaman sizin bir başkasını kullanarak, yani kendinizi kullandırtıyormuş gibi, anladınız değil mi ne demek istediğimi? Yakınlığınızı kullanarak onun da yardımıyla hedefe doğru gittiğinizi anlatır. Ama siz
dümdüz bir yol üzerinde görüyorum. Hani o perspektif olur ya böyle. Yolun bittiği bir nokta olur. O gittikçe daha açılır biliyorsunuz. Yani düz bir yolda ilerleme, gümüş rengi bir asfalt. Koyu değil, yanlar gayet açık bir gökyüzü, gayet hani siz dediniz ya netlik, renklerin netliği dediniz ya, canlılığı. Evet öyle, canlı bir tablo, canlı renklerden oluşan bir tabloda ilerliyorum kırmızı renkli araba ve ben araba kullanamam Ali İhsan Bey.
Tamam, bunu yakınlarda mı gördün?
Evet.
Tamam. Kırmızı liderliğin sembolüdür. O rüyanızın içindesiniz.
Teşekkür ederim. Bu kadar yeterli bana.
Yardımcı olan kimi gördüyseniz de aşağı yukarı.
Oğlum vardı, büyük oğlum vardı. Direksiyon başında büyük oğlum vardı. dümdüz bir yolda ilerliyordum. Mesela diyorum ben bunu sembolleri açıklayacağım dediniz ya, ama her insan kırmızı araba görebilir. Her insan yolda ilerleyebilir. Böyle durumlar olduğu için benim rüyam bütün arkadaşların şeyini, görüşünü kapsayabilir diye örnek olarak anlatmaya çalıştım burada. Sizin bahsettiğiniz açılımlar doğrultusunda.
Rüyalar konusunda biraz ondan ona gireceğiz ama büyük oğlunuzun ya da oğlunuzun bizzat o bahsettiğiniz süreçte, Kırmızı Hocam ben size mikrofon vermeye çalıştım, kusura bakmayın veremedim. Sedef Hocam ya da Utku Bey size yardımcı olmaya çalışacaklar. Büyük oğlunuz, örnek veriyorum. Şimdi sizin hayatınızda Gamer Bey diye birisi yok. O da oğlunuz yaşında diyelim. Rüyanızda Gamer Bey'i kolay kolay göremezsiniz. Ama Gamer Bey'e karşı evladınıza hissettiğiniz şeyleri hissediyorsanız, hani uçuk bir örnek olsun diye Gamer Bey'e örnek verdim. Oğlunuz olacak yaşta da değil, onu söyleyeyim. Benimle aynı yaşta. Küçük kardeş olabilir belki. Dolayısıyla Gamer Bey olarak görmezsiniz ama oğlunuz gibi hissettiğiniz, yakınlık hissettiğiniz birini de oğlunuz olarak görebilirsiniz rüyanızda. Ne demek istediğimi anladınız mı? Tamam, peki, teşekkür ederim. Şimdi dedim ya, araba bedenin semboldür. O arabanın içerisindeki gerçek ben dediğimiz, kozmik ben dediğimiz, o yani hayatın amacını ve burada neden enkarne olduğunun gayesini bilen halimiz, şuurumuzun açık halinin karşılığıdır.
Girdik. Bu size de o konuya girince, eğer şimdi varsa hemen vereyim mikrofonu, sorun değil, ama semboller konusuna girince size de veririm de, diye düşünmüştüm. Buyurunuz, gene de veriyorum. Konuşmacı olarak ekle dedik. Kırmızıyı da ekleyelim. Buyurunuz efendim. Mustafa Bey, size verdim ya.
Mustafa Hocam, konuşmadı, beni duyabiliyor musunuz?
Kırmızı bağlanıyor. Evet, buyurunuz Ali İhsan Hocam.
Beni duyabiliyor musunuz? Sedef Hocam, beni duyabiliyor musunuz?
Beni duyuyor musunuz Ali İhsan Hocam? Konuşuyor musunuz? Sizi alamadım, sesinizi de ondan.
Sedef abla, ben beni duyuyor musun?
Ali İhsan, seni duyuyorum abla.
Tamam, Ali İhsan, evet. Bey konuşuyor, sen onu, o seni duymuyor. Ya pardon, o seni duyuyor. Çok özür dilerim Ali İhsan Bey.
Olmazsa tamam. Bir girdi çıktı yapın hemen.
Ne oldu Tamer Bey? Yapın. Böyle kargaşalar çok rahat olabilir yani.
Sedef Hocam duyamıyor sanırım
bana
beni, ama
bana yardımcılığı kim verecek? Ben ayrılacağım Ali İhsan Bey.
Hayır, hayır. Buradayım ben. Uyanık burada mı? Burada. Uyanığım mı?
Sedef abla.
Sedef
abla, Utku da uyanık. Sen onu duymuyorsun sanırım.
O da tamam, ki, o zaman tamam, ben iniyorum bir aşağıya.
Tut gel, ben seni alacağım diyor.
Bir aşağısını, evet, bir aşağısı, aşağıya iniyorum.
Tamam canım.
Tamam.
O zaman Sedef Hocam'ı bekleyelim. Çünkü o yokken ben bayağı, daha doğrusu o duymadı beni sanırım. Ben bayağı tabii, konuştum.
Tabii hocam, senin duymadığı için cevap da veremedi. Cevap verdi de size yönelik bir cevap olmadı. Şimdi kendisini tekrardan alayım.
Yalnız ikinizi de duymayıp beni duymadı, çok enteresan oldu. Bilmiyorum yani. Çok kötüyüm.
Kırmızı hocam.
Efendim.
Herkes verdiği mikrofonu duyuyor galiba. Ben size mesela mikrofon veremem. Gerçi ben sizi duyuyorum. Sorun yok herhalde ama sizin aranızda bir başka
bilemiyorum.
Nasıl yuttuğunuzu biz biliyoruz, haberiniz olsun. Hani yanlış anlamayın.
Yok yok. Ben şimdi ikinizi duymadı ama beni duyabildi ya. Ben onun için muzurluk yapıyorum. Yoksa bilakis bir şey yok. Bir ikincisi, bir de şey var. Az önce ben geldim, mikrofon istedim ama benim çocuklar yatmamıştı. Onları yatırmam gerekiyordu. Hatta Sedef ablama da yazdım. Abla dedim, böyle böyle çocukları yatırıp geliyorum dedim. Yoksa sıkıntı olduğundan değil. Çok teşekkür ederim ayrıca. Bu arada herkese de merhaba.
Hoş geldin. Damar Bey, buyurun isterseniz.
Teşekkür ediyorum Ali İhsan Bey. Ali İhsan Bey, ben bir hani arkadaşlar gelmeden bilgisini de paylaşmıştım. Bekleme sırasında dedim. Düşündüğüm küçük kitabınızın linkini yukarıya koydum. Yukarıda mevcut sezgiselakil.com adresindeki linkini ve buradan ulaşabilirler. Orada 119. sayfayı okuyacağız. Rüya kanalı önemi, tesirlerin bilgiye dönüşümü. Takip etmek isteyen veya okumak isteyen arkadaşlar varsa bunu paylaşmak isterim. İstediğiniz zaman da başlayabilirim.
Teşekkür ederim Ömer Bey. Sedef Hanım da gelsin, toparlayalım. Sedef Hanım'la ilgili konuşuyordum çünkü o beni duymamış. Sedef Hocam, siz duymazken ben sizin bayağı bir dedikodunuzu yaptım, haberiniz olsun. Şimdi bunu anlatmaya çalışıyorum.
Abi mikrofonum çok
hışırtı
geliyor.
Utku'cum kardeşim mikrofonun açık sanırım. Kağıt sesleri geliyor. Teşekkür ederim. Sedef Hocam, orada rüyanızda arabanın içerisinde arabayı kullanan oğlunuz olabileceği gibi dedim. Oğlunuz kadar sevdiğiniz, güvendiğiniz biri de olabilir. Ama onu şuurunuz algılayamayacağı için o şekilde bir sembol gelebilir. Tamamen varsayım üzerine konuşuyorum. Yarın bir gün bir yerden bir yere gitmeniz gerekebilir. Ve yine kırmızı liderlik söz konusu. Parlak kırmızıysa bu hayra yönük bir işteki liderliği gösterir. Kirli kırmızıysa çok da iyi bir şey değildir. Yani oradaki liderlik ne diyelim? Mesela kaynanalık olabilir. Şaka yapıyorum, ne olur yanlış anlamayın. Olumsuz anlamda bir liderlik. Liderlik arzusu diyelim olabilir. Koyu yani mat, kirli kırmızı gibi. Renklerin mat olması olumsuzluğu, parlak olması olumlu bir hayra dönük bir faaliyeti anlatır. Dolayısıyla rüyalarımızdaki sembolleri bazen böyle tabii ki kişiye göre yine değişir. Birebir almamakta da yarar var. Şimdi sembollerden birkaçını özetleyeyim, sonra Kanar Bey biraz okusun. Sonra devam edelim isterseniz. Bir, arabayı söyledim. Tabii ki insanlık şuurunun ortak değerleridir bunlar. İki, deniz. Deniz şuurun sembolüdür. Göl ise bağlı şuurun sembolüdür. Havuz ise kısıtlanmış şuurun sembolüdür. Bunu anladınız değil mi? Deniz, göl ve havuz. Yani deniz bizim karmamızdan... Sedef Hocam gene düştü. Sanırım araba almayayım.
Yemyeşil bir alan.
Sedef Hocam da buyursunlar. Ondan sonra isterseniz devam edelim. Çünkü ona özel konuşuyorduk. Evet, dolayısıyla buradaki Utku Hocam, Sedef Hocam yardımcılık istiyor. Buradaki deniz, göl ve havuz sembollerini, deniz şuurun sembolü iken bu açık şuuru yani bilen halimizi anlatır. Göl ise bedenliyken buradaki tecrübi tatbikatlarımız tekamülle ilgili yaptığımız fiillerin bizde oluşturduğu cevheri bilgileri ve bunların heybemize doldurduğumuz kısmını aktarır diyeyim. Biraz halk diliyle anlatalım. Sedef Hocam duyabiliyor musunuz beni? Evet, neyse. Utku Bey sanırım şimdi Sedef Hocam'a mikrofon verir. Ben vermeye çalıştım size mikrofonu.
Verdim. Vermez miyim? Bir sorun var herhalde ya. Bir daha tekrardan vereyim kendisine bak. Defalarca veriyorum değil mi? Sorun var herhalde.
Bir problem var Sedef Hanım. Şimdi nasılsa şu an duyuyor bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla deniz sembolü çok önemli bir semboldür arkadaşlar rüyalarda. Su tesirlerin, bilginin sembolü. Kirli bir suyla duş almak, kirli bir suyun içinde yürümek, kirli bilgilerin içerisinde hareket ettiğimizi gösterir. Kirli bilgiden kalsın her türlü dezenformasyon ya da başkalarının etkisiyle orijinalliğini, saflığını kaybetmiş bilgi demektir. Ve hele hele kirli bir suyla duş alıyorsanız bu çok da hoş bir şey değildir. Ciddi anlamda çevrenin bilgi kirliliğinin sizin üzerinizde etkileri olduğunu gösterir. Yılan, az önce bir arkadaşımız anlatmıştı sanırım, iki anlama gelir. Birincisi, daha doğrusu yılan biliyorsunuz bu şeyde de vardır, şifa konusunda işte çift başlı yılan, işte baston neydi, asaya sarılı yılan, işte biliyorsunuz eczacıların sembolleri, doktorların sembolleri falan filan. İlahi irade kanunlarının mesbit ve müsbet ve menfi hareketini gösterir. Yılana dikkat edin, kıvrılarak gider ve sanki çok farklı yönlere gidiyormuş gibi görünmesine rağmen aslında yılan kafasının doğrultusunda dosdoğru bir hedefe doğru gider. Bu anlamda ilahi irade kanunlarının tedriç, yani bize göre zaman aralıklı olan ama aslında kendisi açısından herhangi bir zaman aralığı olmayan peş peşe olaylar silsilesini anlatır. Siyah asaletin rengidir. Kara, kara derken Türkçedeki kocaman büyük anlamında söylemiyorum. Yani mat siyah, griye çalan siyah ise olumsuz anlamdadır. Eğer gri, kara, yani böyle kirli hava rengi gibi olan bir renk, bunlar ilahi irade kanunlarının ya da ilahi sistemin menfi diyeceğim ama menfi kötü anlamında söylemiyorum, itici kuvvetlerini gösterir. Yani bir işte bir yerde çalışıyorsunuz, işte oradan buradan ikide bir gri gri yılanlar çıkıyor veya işte koyu mat renkli duman rengi yılanlar çıkıyorsa orada ilahi sistem sizi oradan uzaklaştırmaya çalışıyordur ama menfi planda. Bunun karşılığı ne olabilir? Müdürünüz gelir sizinle kavga edip duruyordur ikide bir falan filan. Yani orayı terk etmeniz gerekiyor gibi. Örnek veriyorum bunları. Tabii ki hepsi sembol. Lütfen yanlış anlamayın. Birebir almayın. Lütfen. Mesela Buda'nın kobra yılanı tarafından yağmurdan korunduğuna dair sembolik anlatımlar vardır. Kobra siyah renklidir. Parlak böyle hani kömür karası. Hani kömür kırarsınız da ortasından böyle ışıldayan bir siyah çıkar ya. O renk anlamında söylüyorum siyahı. Parlak siyah. İşte siyah bir arabanız varsa bugün biliyorsunuz makam arabaları da siyahtır. Asaletin rengidir. Tabii o ayrı konu. Bunu güncellemeyelim ne olur. Güncel. Neyse boşver. Siyasi bir dünya için. Her neyse. Yeşil tasavvufi, dini anlamda bir tesir anlatır. Mor ise böyle masonların mor kravat takması falan filan geçelim onları. Onlar safsata. Yani oradaki dejenerasyona girmek istemiyorum. Ama mor renk böyle eflatuna çalan hani kadife morları vardır. Çok güzel ışıl ışıl parlar. Bu spiritualizmin rengi. Bilimde dini eğilimlerin baskın olduğu tasavvufi bir rengi temsil eder yeşil. Mor ise spiritualizmin. Daha çok akıl ve bilimin sorgulayıcı tavrını, spiritüalizm derken o anlamda söylüyorum. Her şeyi sorgulayabilen bir aklı sembolize. Akıl, mantık ve vicdan ölçüsünde. Sarı renk, neyse onu geçelim. Mavi renk, sağlığın rengidir, şifanın rengidir. Neyse, çok uzatmayalım.
Hocam sarıya geçmeyin, sarıyı da söyleyin.
Hocam, sarı renk genelde şöyle söyleyeyim. Burada benim herhangi bir tecrübem yok. O anlamda biraz geçelim dememin sebebi oydu. Benim bu anlamda bir net bilgim yok ama kaynaklarda hastalığın belirtisidir diye geçer. Kirli sarı özellikle hastalık belirtisidir. normal bir sarı yine hastalıkla, örneğin grip de bir hastalıktır ama aslında vücudun savunma sisteminin çalıştığını gösterir. Hastalıkla ilgili ama parlak sarı şifaya dönük, yani vücudun direncini artıracak, vücuda katkıda bulunacak bir hastalığın rengidir. Kirli sarı öyle değil. Ama tekrar söylüyorum, bu bir kitabi bilgidir. Deneyimlediğim bir bilgi değildir. Veya kendi rüyalarımla ilgili bir bilgi değildir. Evet. Didem Hanım sanırım söz istemiş. Didem Hanım'dan sonra da isterseniz Gamer Bey biraz okuma yapsın. Ben de kendime bir çay koyayım.
İyi akşamlar. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatları bitiren bir insan olarak ben de müsaade edin. Renklerin dilinden birkaç kelam edeyim. Evet, Ali İhsan Hocam, sarı bizde de, yani resim alanında da hastalığı, hatta ben burada da bazı otistik yaşlılarla çalışıyorum. Özellikle uyardım. Sarının bir tonu vardır. Yani sarıyı birebir kullanıldığı zaman yorgunluk yapar, hastalık yapar ve bir şekilde ruh halinde, yani %100 olmasa bile %80'i kanıtlanmış, ruh halinde bir sersemlik yapar. Dolayısıyla sarıyı özellikle de mekan yerlerinde de kullanılmaması lazım. Aynı zamanda gözü de yoruyor. Beni dinleyen üstlerim hakikaten değiştirdi. Yeşil gerçekten ruh halini güzel.
Peki bu durumda sarı renk giymemiz uygun değil mi?
Pardon, bir daha söyleyin.
Sarı renk giymemiz uygun değil mi?
Tam olarak anlayamadım. Sarı renk?
Sarı rengi giymemiz.
Hayır, şimdi bahsettiğim sarı birebir 7 tane ana rengimiz vardır. Oradaki net sarıyı hatırlar mısınız? Gözünüzün önüne getirin. Yani o bilinen sarıdır dünyanın dört bir yanında. O sarıdan bahsediyorum. Beyazla kırıldığında, daha bir uçuk bir sarı olduğunda bunun bir rahatsızlığı yoktur. Ama sarıyı birebir kullanıldığında bu kanıtlanmış. Hatta uzun bir süre Osmanlı'da da rehabilitasyon, özellikle de şimdi çok uzun süre gitmediğim için oraların isimlerini unuttum. Bebekten sonra bu Aşiyan Tepeleri'nin tam karşısında bir Osmanlı döneminde rehabilite merkezimiz vardı. Orada mesela ki yani bizim kültür derslerinde konusu geçmiştir. Sarı ve özellikle işte kırmızı kızgınlıktır. Yani hiçbir zaman, hatta bu şöyle de kanıtlanmıştır. İngiltere'de genellikle kaza yapan otomobillerin kırmızı olduğu istatistik olarak verilmiştir. Ha, %100 mü? Değildir. Ama sonuç itibarıyla kırmızının ne kadar keskin bir sertliği varsa, sarının da bu şekilde, yani görsel olarak bunları biliriz biz. Ama sarının milyonlarca tonu var. Yani bunu siyahla öldürürsünüz, beyazla açarsınız vesaire vesaire. Ama sarı, ben Ali İhsan Bey'e girdiğimde o konuştuğu için bunu söylemeye ihtiyacı hissettim. İnanırsınız ya da inanmazsınız. Teşekkür ederim.
Hoş geldiniz Didem Hanım. Katkılarınız için çok teşekkür ederim. Ben bir şey söylemek istiyorum sarıyla ilgili. Rüyalarda ne olduğu konusunda, hastalık olduğu konusunda muteberim, yani bunu kabul ediyorum da, sarı aslında gay temsil eder. Neden hiç sordunuz mu, taksiler, damalı taksiler neden sarı renklidir? Mutfaklarımızda kullandığımız temizlik bezleri neden sarı renklidir? Geçici bir süre onları kullanırız. Taksileri de bir yerden bir yere gitmek için kullanırız. Damalı olması taksilerin, özellikle neydi o? Level atlamak gibi, yani bir yerden bir yere geçişi gösterir. Damalı zemin geçiştir. bir boyuttan bir başka boyuta gitmek, bir yerden bir yere gitmek, geçici bir şekilde gitmek, bunu ifade eder. Bunu katkı olarak söylemek istedim. Tekrar size geldiğiniz için odamıza teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz İdem Hanım.
Hoş bulduk. Bu arada sizin söylediklerinize de katılıyorum. Evet, baktığınız zaman sarı burada da öyledir. Hatta tamamıyla taksiler sarıdır. Ama şu var, yani hatta Türkiye'dekini unuttum. Ne olur affınızı istiyorum. Buradaki ambulans görevlileri, acil servis görevlileri de sarı bir yelek giyer. Hatta ben işim gereği bazı firmalar, büyük firmalarda mutlaka bu özellikle de inşaat içerisinde giymek zorunda kaldığımız, çünkü dekor işinde uğraştığım için mesela bana sarı bir aynı taksinin rengindeki sarıyla o yeleği bana giydir, yani anlaşmalı olarak imzaladığım için içerisinde o yeleği işi bitirene kadar giymek zorundayım. Yani o, başıma herhangi bir şey gelirse yeleği giymediğim süresince hiçbir şeyimi kabul etmiyorlar. Yani hastane, o an başıma bir şey gelse hastaneye bile götürmeme gibi böyle bir keskin bir kuralları vardır. Sarı bence şudur, propan bir renktir. Yani o ambulanstaki işte ya da takside. Çünkü çok uzak mesafelerde göz onu çok çabuk algılar. O da rengin propan olduğu için. Hani niçin bir beyaz değil? Aslında beyaz da çok görülür ama beyaz bir şekilde buluttu vesaireydi, binaydı. Orada çok keskin bir göz alanına girmez. Dolayısıyla sarı, kırmızı bunlar zaten hakikaten çok çok göz uzaklığında rahatlıkla algılanabilir ya da işte beyin bir şekilde bunun hepsinin anlamı var. Yani bu kadar üniversal herhalde herkes sarı özellikle taksilerin sarı olması tesadüf olamaz diye düşünüyorum. Çünkü bizde de bunların anlamı vardır. Daha doğrusu bizde de derken sanatla ilgili olan, görsel sanatlarla ilgisi olan herkes bunu bilir, bilmek zorunda diye düşünüyorum. Teşekkürler.
Ben teşekkür ederim Didem Hanım. Bu arada yeri gelmişken sizi de gördüğüme çok sevindim. Her ortamda böyle rahat konuşamıyorum. Geçenlerde bana küçük bir siteminiz vardı. Konuyu açmak için söylemiyorum. Bir tek şeyi paylaşayım. Didem Hanım'ın bu anlamda bunu açıklamama vesile oldu. Bazen bazı dostlar beni böyle kafalarında belli bir kurgunun içerisinde, ki doğru bir kurgu, onu asla eleştirmiyorum. Bazen de ona çok aykırı davranışlar ya da söylemler içerisinde bulabilirler. Bunların arka planında rüyalarla ilgili altyapı vardır. Onu paylaşayım Didem Hocam. Size o eleştirinize yanıt vermemiştim. Bu konu açıldığı için de siz de burada görünce şimdi bu bilgiyi paylaşmak istedim. Kusura bakmayın.
Estağfurullah, da ben unuttum gitti. Neydi yalnız, bir arada bir odadaydık herhalde ama sizin eğer... Hem fikir olduğumu düşünüyordum ama konuyu samimi söylüyorum, hatırlamıyorum bile.
Sorun yok. Biz zaten birçok konuda sizinle aynı paralelde düşünüyoruz. Orada zerre kadar aramızda bir ayrı gayrı yok. Bir konu vardı, sizinle tam zıt köşelere düştük. Ve orada dediniz ki bana, Ali İhsan Bey, siz beni çok şaşırttınız. Hiç beklemiyordum sizden böyle bir şey. Yani olumsuz anlamda söylediniz. Tabii o ortamda ben... Rüyalar üzerinden yorum yapsam çok absürt kalacaktı. O yüzden yorum da yapamadım. Böyle kaldı. Sizin sisteminizde havada kaldı. Sanki cevap vermemiş gibi oldum. O yüzden bunu bir düzeltme açıklaması olarak alırsanız sevinirim. Teşekkür ederim.
Estağfurullah. Unuttum gibi odalarda çok sık olunca. Yani takıntı olmam. Öyle takıklarım da yok ayrıca. Teşekkür ederim yine de açıkladığınız için.
Estağfurullah. Size olan saygımdan bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Kırmızı Hocam.
Evet. Karşılıklı diyaloğa döndü bir mukabele.
Teşekkür ederim. Kırmızı Hocam da mikrofon istedim. Ondan sonra Gamer, o kitapta şey bölümleri var. Rüyaları tasnif eder. Madde madde işte kehanet rüyaları, işte bilgi rüyaları falan filan diye. O bölümden Kırmızı Hanım'dan sonra bir bölümü bir miktar okuyabilirsem Kırmızı Hanım'dan sonra Sanırım oradan sonra devam edecek açılım. Bu arada deniz sembolünü arkadaşlar, deniz ve yılan sembolünü ne olur ihmal etmeyin. Bakın bu iki sembol özellikle altı çizilen sembollerdir. Suyu zaten anlatmıştım. O semboller konusunda da örneğin dağ, tepe, bunları birazdan Kamer Bey okuyacak herhalde.
Pardon, ben tekrar Ali İhsan Bey, deniz bilinçtir dediniz siz sanıyorum. Yok, ya not alıyorum ama.
Şuur.
Evet. Teşekkür ederim. Şuur.
Estağfurullah. Şuur heybemizdeki azığımızdır. Bilinç ise o azığı ne zaman, nerede, nasıl kullanacağını bilme halidir Sedef Hocam. Ona dikkat etmek. Yani o ayrımı vurgulamak için söyledim.
Teşekkür ederim. Kırmızı gene düştün mü? Konuşmacılığımı bıraktın? Ne yaptın bilmiyorum sen şimdi. Aslında el kaldırmıştın. Düşmüş de olabilirsin. Evet. Bilemiyorum.
Tam da söz vermiştik kendisine ama sanırım internet sorunu yaşıyor.
Şu an sesim geliyor mu?
Tamam, geliyor. Sorunu sorabilirsin tatlım.
İnternet sıkıntılı da. Yok, soru değil. Ben sarı rengin üzerine bir şey söyleyecektim. Şimdi sarının genel anlamını kodlanmasını bilmiyorum. Kodlamayı ben zaten yapmıyorum. Sağ olsun Sedef ablam sayesinde o kısmı bıraktı. Şükürler olsun. Yalnız şöyle bir şey var. Mesela aurada ben bakım yaptığımda aurada renk gördüğümde mesela karşıdaki sesin bana geri yankılanıyor. Bende mi sıkıntı var yine?
Olamadım.
Duru göre bakım yaptığım zaman karşımdaki insanın aurasında sarı rengi gördüğümde bu kişiye göre değişiyor. Mesela birinde görüyorum öfkesini sakinleştiriyor. O sakinleştirdiğini gösteriyor. Hissiyatıma onu geliyor. Birisinde görüyorum hafif derecede bir rahatsızlığı olduğu. Yani bu kişiye göre değişiyor. Şu renk şunu temsil ediyor. Evet, genel olarak belki bir temsil ettiği bir kısım vardır. Fakat sarı renk hastalık temsil ediyor dediğinizde bütün sarı renkleri, yani herkes de görülen sarı rengi hastalık olarak kodlamış oluruz diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum. Ama tabii ki doğrusunu öğrenirsem sevinirim. Onu diyecektim ben. O kadar.
Bu rüyadaki anlamı kırmızı. Rüyada kişide gördüklerinin yani değil, rüyada gördüğün sarı hastalık ifadesidir. Onu belirtmek istedi Ali İhsan Bey. Ben de Didem Hanım'da katkı olsun diye günlük hayatımızda sarıların anlamlarını ifade ettik. Hani rüyada hastalık oluyor, korkabiliriz ama günlük hayatımızda sarının anlamı, işte Didem Hanım'ın dediği gibi, eğer resimlerde kullanırsanız depresifliği vesaireyi ifade ettiği gibi aynı zamanda geçiciliği de ifade ediyor. Ve de o fosforlu sarılar özellikle gördüğün hastalıkla kıyafetlerde tercih ediliyor firmalarda. Bunu açıkladık. Ama senin gördüğün sarılar farklı yorumlanabilir. O konuda hiçbir fikrim yok.
Orada ben bir küçük açıklama yapayım Kırmızı Hocam. Zaten Sedef Hocam da söyledi. Bu arada madem Spiritüel Akademi koydu Utku kardeşim odanın ismini, kavramları da yerine oturtalım müsaade ederseniz. Ne olur yanlış anlamayın beni. Size düzeltme yapmak anlamında söylemiyorum. Madem biz bir bilimsel metodoloji kapsamında bu konuyu yürüteceksek önce terminolojiye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aurayı göremezsiniz. Ne demek istediğinizi anlıyorum. Onun adı aura değildir. İster Kirlian fotoğrafçılığıyla biliyorsunuz bu çalışmalar yapıldı. Bedenin etrafında gördüğünüz alan ile aura kavramı farklıdır. Siz eterik bedeni görebilirsiniz. Eğer sonra bu şifa başlığında bunları ayrıca çalışırız zaten. Ama aura bambaşka bir şey. Spiritüel kavramlar açısından söylüyorum. Eksik biliyorsunuz, fazla biliyorsunuz anlamında söylemedim. Terminolojiyi yerine oturtmak açısından söyledim. Kamer Bey isterseniz okuyun. Çünkü mikrofon isteyen arkadaşlarımız sanırım bağlantı sorunu yaşıyor. Ne dersiniz bu arada? Değerli Utku Hocam, Sedef Hocam, ben Fahri yardımcıyım. Odaya yön vermiş gibi olmayayım. Uygun görüyorsanız tabii ki.
İstediğiniz gibi efendim. Ne demek bu? Utku Bey de farklı düşündüğünü sanmıyorum onu da. İstediğiniz gibi, istediğiniz gibi davranabilir, konuşabilir. Bakın okeyliyor Utku da. Demek ki doğru tespit etmişim. Açıklamalarda bulunabilirsiniz. Artı dilediğiniz kişiye de mikrofon verebilir, alabiliriz. O da ayrı, sizin inisiyatifinize bırakıyorum.
Ben sanıyorum, evet. Yukarıda paylaştım bağlantısını. Bağlantısından kitaba da ulaşabilirsiniz. Kitabın 120. sayfasında rüyaların tasnifi konusunda bilgi aktaracağım. Ali İhsan Bey'in Düşündürtülmemenin Gücü kitabından 120. sayfayı okuyorum. Genel olarak rüyaları tesir kaynağına, hedeflerine ve sembol açıklığına göre 3 başlık altında inceleyebiliriz. 1. Tesir kaynağına göre rüyalar. 1.1. Nefsani bilgiler taşıyan, aktarılan rüyalar. 1.2. Ulvi bilgiler taşıyan, aktarılan rüyalar. İkinci tür ise hedeflerine göre olan rüyalar. 2.1 bilgi rüyaları. 2.2 kehanet rüyaları. Üçüncü şekil olan 3 numaralı yerimizde ise sembollerine göre olan rüyalar var. Anlaşılması açısından bir tekrarlamak istiyorum. 3 tür rüya olduğunu, yani tür olarak tesir kaynağına göre rüyalar, hedeflerine göre olan rüyalar ve sembollerine göre olan rüyalar. Onların alt başlıklarını da biraz evvel okudum. Üçüncünün alt başlığına gelince 3.1. Sembol içermeyen rüyalar, daha çok dünyevi konularda beşeri net bir şekilde uyaran ya da bilgilendiren rüyalardır. Bu tip rüyalar kişinin gündelik hayatta yaşadığı ortam ve diyalogları birebir kullanarak olası bir olumsuzluğa karşı varlık önceden uyarılır. Ya da birkaç gün içerisinde gerçekleşecek olaylar hakkında bilgi ver. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, sabit fikirler ve kaygılar nedeniyle hayrımıza olacak bir konuyu önemsememek gibi bir hataya düşünmemesi gerektiğidir. Çünkü kişi ikaz rüyalarını önemsemez ise sorunların çözümünde önemli bir fırsat olan rüya mekanizmasını, melekesini kendi eli ile köreltecektir. Çoklukla rastlanan, dejavu olarak da anlatılan bir olayın önceden yaşanmış olduğu hissi, geçmişte görülmüş, hatırlanmayan bir rüyanın yaşanırken rüyayı çağrıştırmasıyla ilgili kişide oluşturduğu haldir. 3.2 Sembolik rüyalar. Sembolik rüyalar, rüyalar kutsal metinlerindeki semboller gibi farklı kademelerde açılarak beşerin anlayış kapasitesine göre farklı anlayışlara ulaşmasını sağlayabilir. Ancak bu farklı seviyelerdeki açılımlar birbirine zıt anlamlar içermez ve gelen bilginin tesirin en kabadan en inceye doğru farklı tezahürlerini aktar. Rüyalardaki semboller her ne kadar rüyayı görene göre özel anlamlar içerse de, beşerin insanlığa giden yolculuğunda bazı semboller insanlık şuurunda benzer manaları taşır. Sembol açılımlarında dikkat edilmesi gereken nokta, rüyanın bulanık, puslu olup olmadığı ve sembolün netliğidir. Örnek olarak rüyada temiz bir su ile duş almak ile kirli bir su ile duş almak kişiye çok farklı bilgiler aktaracak. Aynı şekilde rüya görürken çevrenin dumanımsı ve kirli bir hava ortamında olması rüyanın daha çok nefsani konuları ele aldığının bir göstergesi olabilir. Şimdi genel olarak sembolleri kısaca özetleyelim. Araba, dünyevi bedeni sembolize eder. At, nefsi sembolize eder. Egoyu değil, ego daha çok kişinin zaaflarının olduğu hayvansal sembolleriyle aktarılır. hayvan sembolleriyle atlarım. Köpek, nefsi, araç olarak kullanan egoyu temsil eder. Dağ, dünyevi yüksek bilginin sembolüdür. Su, tesirleri sembolize eder. Havuz, göl, bağlı beşeri şuuru sembolize eder. Deniz, açık, serbest şuurun sembolüdür. Balık, temsil ettiği varlığın kişinin şuuri tatbikatları hakkında bilgi verirken daha çok vicdani eğilimleri değerlendirme noktasında yardımcı olur. İncil, sevgi realitesindeki bir varlığın rüyasında balık görmesiyle Tevrat veya şeriat realitesindeki bir varlığın balık görmesi farklı anlamlar içerir. Kur'an, makul vicdan realitesinde bir varlık için aynı sembol asma olarak tezahür edecektir. Ağaç, doğruluk ve dürüstlük olarak tezahür eden ilahi ilkelerin beşeri yaşamdaki kalıcı, uzun vadeli sonuçlarını temsil eder. Meyve, bilgi ve bilgiyi kullanma becerisinin sonuçlarını sembolize eder. Kar, temizlenmeyi, tatbikatlar ile arınmayı, temiz nimetlenmeyi temsil eder. Ekmek, vicdanın sembolüdür. Buğday, un ve benzeri semboller bu çerçevede ele alınabilir. Renkler, parlak ya da mat oluşuna göre sembollerin incelik seviyesini anlatır. Ego eksenli rüyalar genelde renksiz, dumanımsı olarak tezahür edebilir. Çıplaklık, saflığı, dünyevi saplantılardan, yüklerden arınmayı temsil eder. Yılan, renk ve türüne göre ilahi tesirlerin tezahür şeklini, işleyiş mekanizmalarını anlatır. Bu sembol, üzerinde duran okuyucular tüm kainatı kapsayan ilahi bir yasa olan sebep-sonuç yasası olarak da bilinen ektiğini biçme yasası hakkında önemli bilgilere ulaşabilir. Gri ya da zehirli yılanlar şeytani, egosal mekanizmayı, parlak, renkli iri yılanlar vicdani mekanizmayı temsil eder. Asa, ilahi sistemin beşere tanıdığı kudret ayrıcalığını ve kullanabilme yetkisini anlatır. Kılıç, silah, dünyevi bilgiyi ve veya kişinin kazandığı tasarruf edebileceği bilgilerini sembolize eder. Ölüm, dünyevi tutkulardan kurtulmak, uçmak, yeri, zamanı ve yüksekliği önemli olmakla birlikte dünyevi faaliyetlerde psişik melekelerin kullanılabilmesidir. Toprak, doğruluğu temsil eder. Taş, kaya, sabit algıları sembolize eder. Kağıt para, laf, söz, dedikodu ve benzeri anlamına gelir. Metal para, ekonomik anlamda dünyevi nimetlenmeyi sembolize eder. Cübbe, ilahi plan ya da organizasyonun temsil yetkisi. Erkek çocuk, gelecek ileri realite. Kız çocuk, destekleyici realite. Yaşlı kadın, terk edilmesi gereken eski realite. Ateş, realitelerin aşılarak varılacak nihai hedefi, veriteyi temsil eder. Devam edelim mi Alişan Bey? Yukarıda genel olarak açıkladığımız semboller şeklinde devam ediyor. Semboller bitti. Sembollerin sanırım açıklamasına girdik. Okuyalım diye düşünüyorum. Çok kısa çünkü.
Tamam Gamer, sen nasıl istersen. Buyur lütfen.
Yukarıda genel olarak açıklamaya çalıştığımız semboller, rüyanın loş veya net, gece veya gündüz olmasına ve benzeri şartlarına göre değişir. Örneğin, çocukken köpeklerin saldırısına uğramış bir kişinin rüyasında köpek görmesiyle, köpekleri seven birisinin rüyasında köpek görmesi farklı anlamlara gelir. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Peygamber'in rüyaları yorumlamasıyla ilgili ayetler, okuyucuların daha çok farklı bilgilere ulaşmasını sağlayacak. Aynı şekilde ulvi metinlerdeki sembolizm ile rüyalardaki sembolizmi birlikte ele alan okurlarımız bilginin birliği, sürekliliği ve karma kanunu hakkında araştırma yaparlarsa bilgide bütünlük, bilgi metodolojisi ve benzeri sembolizm konularında bazı anahtar bilgilere ulaşmalarını sağlayacak sezgiler elde edebilirler. Rüya bölümü böyle bitiyor bu kısım Alişan Bey. Alişan Bey duyabiliyor musunuz?
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Gamer. Arkadaşlar sorular varsa, eleştiriler varsa veya ek açıklamalar yapmak isteyen arkadaşımız olursa buyurun dinleyin, dinleyelim. Sanırım yok. Evet. Sedef Hocam, şimdi sizin dedenizle ilgili bahsettiğiniz.
Buyurun hocam, bekliyorum, bekliyorum.
Dedenizle ilgili gördüğünüz ve teyzenizle ilişkilendirdiğiniz, dedim ki madem ertesi gün haberiniz olacaktı, bu rüyanın size ne faydası oldu? Değil mi? Niye gördünüz bunu? Kendi kendinize ben olabilecekleri önceden görüyorum gibi egosal bir sevince kapılacak haliniz yok böyle bir rüyada, doğal olarak. Yani her beşer için bu söz konusu zaten. O zaman bu... Efendim hocam? Sedef hocam, duyamıyorum.
Evet, ben size şöyle bir şey söyleyeceğim. Bütün bu el bakımında, el falı denilen olayda, duru görüde ya da medyumlukta, daha farklı bakılarda her zaman kötü şeyler en çabuk görünendir. Ama bundan alınacak ders nedir? Onu bilmiyorum.
Estağfurullah. Bilgi diyelim, ders demeyelim, bilgi. Birincisi, dede yani sülalenin erkek tarafı ileri realiteyi temsil eder. Yani teyzenizin, halanız mıydı tam hatırlamıyorum ama neyse o...
Teyzemdi efendim.
Teyzenizle ilgili bunlar tamamen absürt yorumlar. Yanlış anlamayın, örnekleme. Sizinle hiç ilgisi yok. Teyzeniz hakkında belki olumsuz düşünceleriniz vardı. Fakat onu dedenizin davet ediyor olması aslında onun ileri realiteye doğru, yani oradaki tayini çıktığı dönemde belli bir seviyede belli bir realiteyi tamamladığı ve artık o anlamda bu hayatında elde edeceği bilgiyi elde etti ve normal tamamlamış bir beşer olarak öte aleme geçtiğinin bilgisini aktarıyor. Anladınız mı ne demek istediğimi?
Çok iyi anladım hocam. Şöyle bir şey var. Bizim ailenin tescil memuruydu teyze. İlginç bir karakterdir. Kimin ne zaman doğduğunu, öldüğünü, hangi yaşta ne olduğunu, aklınız durur Türkiye siyasi tarihinde kimler ne zaman başa geçtiğini, hangi hükümette hangi bakanların yer aldığını, hangi partiye geçtiğini, devamlı bunlar üzerinde çalışan, günde 3 tane gazeteyi ben misin demeden okuyan bir kadıncağızdı. Allah rahmet eylesin diyeyim. Evet, tekamülünü tamamlamış bu anlamda demek ki.
Evet, yani onu sağlıyor. Yani bu enkarnesinde, yani dedeniz olduğu için söylüyorum, erkek realite ve sülale anlamında sizin ailenizde, yani sizin soyunuzda dünyaya gelmesinin gereğini yapmış ve zaten bir önceki nesil tarafından da onaylanmış olarak onun yanına gidiyor olması bu anlamda iki şeyi sağlar. Bir, hani teyzenizle bir bağınız ve kaybetmekten üzülme durumuna önceden bir hazırlıktır. Ama bunun da ötesinde çok daha önemlisi, onun kendisinin ait olduğu realitenin hakkını verdiğini gösteriyor.
Güzel bir şeymiş bu. Allah rahmet eylesin hepsine diyorum. Açıklamalar için de size teşekkür ediyorum. Rüya alemi hakikaten hepimizin yaşadığı ama çok yabancısı olduğu, ne olduğunu anlamakta zorlandığı bir alem. Bu benim için de öyle. Birçok arkadaşım için de aynı durumdadır sanıyorum. Şimdi bir soru daha. Rüya içinde rüya görmek ne demek? Çünkü orada rüya içinde beni görüyorum. Rüyamda ben hem beni izleyen beni görüyorum, hem beni görüyorum. Yani burada üç tane kişilik var. Evet. Bu nedir?
Yeni bir şeydir. Şimdi öncelikle
neden girdiniz Hüseyin Bey? Çok mu absürt bir soru bu?
Hayır. Çok önemli. Hatta lisansı tamamlayıp yüksek lisans bölümünün konusu hocam bu. O yüzden.
Olsun artık. Bunlar da benden çıksın bir zahmet.
Estağfurullah. Tabii ki de ben bu konulara girmek istemiyordum. Ama şu kadarını söyleyeyim.
Yok öyle. Girmek istemiyordum. Yapmak istemiyordum. Yok bu odada. Bu odada herkes spiritualizm ne demek? Bunu eleyecek. Eleyecek. Böyle elinde tutacak, havlu gibi sallayacak ve bütün taşlarını dökecek ve öğrenecek de. Hedefimiz bu olmalı. Çünkü biz kıytırık kuyturuk yorumlardan bıktık. Kıytırık kuyturuk açıklamalardan da bıktık. Biz artık bunu madem bilim olarak, bilgisel anlamda sistematiğini öğreniyoruz, öğreneceğiz artık. Bunun lavacımı yok arkadaşım. Buyurun.
Şöyle söyleyeyim hocam. Önce bir nefis ve ego ayrımını yaptıktan sonra rüyaların önemini aslında çok daha net anlamamız gerekiyor. Şöyle ki, hepimiz beşeriz, zaaflarımız var. Artı yönlerimiz, olumlu yönlerimiz, olumsuz yönlerimiz var. Nefis, biyolojik yapının hayatiyetini sürdürmesi için, hani nefsi öldürmek falan derler ya, o saçmalıktan başka bir şey değildir. Nefsi öldürmek insana yani böyle bazı sapkın Hristiyan tarikatlarında görüyoruz. Adam kendisini kırbaçlayıp duruyor, işte ben günahkarım da falan filan gibi. Bu sapkınlıktır. Nefis dediğimiz mekanizma gayet masum olması gereken ve asla çatışılmaması gereken bir mekanizmadır. Yani biyolojik yapımızı sürdürebilmemiz, türümüzü sürdürebilmemiz ve beynimizin gerekli gıdalarla gerekli gıdaların alınıp düşünmemizin ve soyut kavramlar konusunda tatbikatlarımızı sürdürebilmemizin en önemli aracıdır nefsimiz. Açlık duygumuzdur nefis. Sevmektir belki. Ya da çocuğumuza, babamıza, atalarımıza, uygarlığımıza bağlılıktır nefis. Ve bu anlamda da saygıyı hak eder. Ancak ego dediğimiz bir mekanizma daha vardır. Tehlikeli olan budur. Benim nefsim bana faydalı. Sedef hocamın nefsi Sedef hocama faydalı. Utku kardeşimin nefsi de Utku'ya faydalı. Ama ne zaman ki ben kendi nefsimi Sedef hocamın nefsine hizmet eder hale getirirsem işte o bendeki egodur. Örnek veriyorum. Diyelim ki Sedef hocam Kayserileri sevmiyor ve Gamer'den de haz etmedi. Kayserili dedi, film koptu. Bu durumda benim Gamer'le olan diyaloğum tamamen nefsani. Mesai arkadaşım, işte ne bileyim, beraber belli idealler için çaba sarf ediyoruz falan filan, ama Sedef hocamın da bende çok büyük hatırı var. Eğer Sedef hocam kendi nefsi nefsani eğilimleri nedeniyle beni etkilemeye ve Gamer'le ilgili bende olumsuz düşünceler oluşturmaya başlarsa işte bu hal egodur. Yani bize ait değildir. Bizim nefsimizi başkalarının nefsinin kontrolü altına girmesidir ego. Beşerin yalpaladığı, saçmaladığı, zıvanadan çıktığı yerde budur. Aynı egoyu nerede görürüz? Obsesyonda görürüz. Tekamül edememiş, dünyevi ihtiraslarını tamamlayamamış bir yaratığın, bir varlığın obsesif etkileri kullanarak bizim üzerimizde bir takım tasarruflar kullanmaya kalkması ve bizim de zıvanadan çıktığımız, bunun zirvesindeki haller Klaus Schwab'da, Harari'de falan gördüğümüz, akıl mantık dışı, hiçbir şekilde açıklaması olmayan hallerin arka planı, işte bu ego patlaması, hele hele obsesif ego patlamasıdır. Arkasında uzaylı mı vardır? Başka bir bedensiz varlık mı vardır? Yoksa işte şu mudur, bu mudur bizi hiç ilgilendirmez. Onlar obsesyon altında olan, maalesef kendi iradesi olmayan şuursuz varlıklardır. bahsettiğim sömürgecilerden bahsediyorum. İşte bu ego ve nefis ayrımında ben nasıl ayıracağım? Yani benim Gamer Bey'le olan hakkındaki düşüncelerim doğru mu? Yoksa belki de Sedef Hocam'ın uyarılarını dikkate mi almalıyım? Benim göremediğim bir şey mi gördük Gamer kardeşimde? Bu anlattıklarım konu mankeni anlamında. Olaylar, burada anlatılan şeylerin gerçek hayatla ilgisi yoktur değerli arkadaşlar. Hiçbir canlıya da zarar verilmemiştir bu sözlerimde. Dolayısıyla buradaki örnekte ben nefsani davranırsam sorun olmaz. Ama ego eksenli davranırsam sorun olur. Yapacağım şey şudur. Sedef Hocam belki de hayat tecrübesinden dolayı Gamer Bey'in belki bazı noktalarda benim göremediğim hatalarını görmüş olabilir. Hatta onun bu uyarıları hem bana hem de Gamer Bey'e faydalı olabilir. Burada benim yapacağım şey Sedef Hocam'ın uyarılarını akıl süzgecinden geçirmek, deneyimlerimle kıyaslamak ve ona göre yine kendi nefsim çerçevesinde tavırlanmaktır. Ama gaza gelir de bunu bir duygusal tepkimeye dönüştürürsem iş kontrolden çıkar. İşte rüyalar bu yönetimi çok olan, yani çok zor olan başkalarının nefsinin bizim üzerimizdeki etkileri konusunda müthiş fırsatlar sunar bize. Ve çok önemlidir. Bu nefsani etkiler çevreden gelen, aileden gelen, telepatik olabilir, doğrudan sözle yönlendirme olabilir, teşvik şeklinde olabilir, olta atmak şeklinde olabilir, birçok yöntemlerle olabilir. Peki ben bunları nasıl ayıracağım? Normal, açık şuurla ayıramayıp da kaosa girdiğim konularda en büyük yardımcımız rüyalardır. Rüyalar bu anlamda gerçekten Allah'ın bir lütfudur. Kütüphanemdeki kitaplar kadar, hatta onlardan çok daha önemli, çok daha değerlidir benim için. Çünkü o kitaplarda bir takım kişilerin nefsani yansımaları vardır. Ama benim rüyamda bilgi çok daha billur, çok daha nettir. Özetlersek, inanın kitapları sevdiğiniz kadar, öğrenmeyi sevdiğiniz kadar ne olur? Rüyalarınıza odaklanın. Ve rüyalarınızda size verilen mesajları, daha doğrusu aktarılan bilgiyi lütfen almaya çalışın. O zaman göreceksiniz ki çok daha tekamül açısından düzgün, çok olabilirdi. Bir bal arısı da olabilirdi, bir kitap da olabilirdi. Bu anlamda bilgiye karşı tavırlanışımız bizim ilahi rahmetle karşılaştığımızdaki tavırlanışımızın ölçüsüdür. İlahi rahmet bize yukarıdan ekmek göndermez ya da kapının önüne biftek bırakmaz. İlahi rahmet bize bilgiyle donatır ya da bilgi kaynaklarından bilgiyi bize yönlendirir ve biz bunu değerlendirdiğimiz zaman o rahmet olur bizim için. Bu anlamda baktığımız zaman değerli dostlar, evet, bu bilgiye karşı tavırlanmak konusunda söylediklerimle belki bazı dostları zor bir yolculuğa davet ettik. Bu yolculuk huzurlu ama bir o kadar da çileli olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Burada duyduğunuz şeyler size mutluluk ve keyif verse de aynı zamanda çile de getirecek. Çileden kastım ızdırap ya da işte ne bileyim hastalıktı, şuydu buydu falan filan, ekonomik kaygılardan bahsetmiyorum. Çile, var olduğumuz ya da alışkın olduğumuz realiteyi, Utku Hocam, Sedef Hocam mikrofon bekliyor. Alışık olduğumuz realiteyi terk etme işi dünyanın en zor işlerinden biridir. Çile işte budur. Bilgi bizi artık patinaj yaptığımız, artık kokuşmaya başlayan realitemizden çıkmamızı sağlar. Ama bulunduğumuz realiteyi rahat yönettiğimiz için biz burada kendimizi rahat ve huzurlu hissedebiliriz. Hatta gelen kokularda burnumuz alıştığı için çok da rahatsız olmayabiliriz. Ama işte bu noktada bilgiyi doğru değerlendirirsek yeni realiteyi ve yeni realiteye kavuşmak için o bulunduğumuz noktayı terk ettiğimiz andan itibaren evet çileli görünür, fakat bir o kadar da rahmeti boldur. Diyerek ben bu anlattıklarımıza, yani bilgiye karşı tavırlanmak konusuna öğrenmek dediğimizin de altını çizmek isterim. Öğrenmekle bilgilenmek arasındaki fark çok büyüktür. Bunu birçok arkadaş işte bakmak, bilmekle öğrenmek gibi bazı kaynaklarda görmüş olabilirsiniz. Ama bilgi dediğimiz o bilgi taneciğini şuurumuzda alıp analiz edip sentezledikten sonra onun potansiyel enerjisini hayata nakşetmeye başladığımız zaman, ister bu düşünsel fiiller şeklinde olsun, ister fiziksel fiiller şeklinde olsun, işte ancak o zaman öğrenmek gerçekleşmiş olur. Benim hayatımda, kendi adıma söylüyorum, birçok kırılma noktalarında ve en böyle artık olmayacak bu konu, vazgeçmeliyim, boşuna zorluyorum şartları dediğim dönemlerde vazgeçmek üzereyken gördüğüm rüyalar, inanın hayatımda çok önemli dönüm noktalarını oluşturmuştur. Bu anlamda lütfen rüyalarınızın kıymetini bir bilin. Hakkını vermeye çalışın. Gördüğünüz rüyaları illa her rüyayı yorumlayacaksınız diye de bir şey yok. Ama yorumlamak için çaba sarf edin. Gece uyandığınızda bir rüya gördünüz. Bu ne bileyim bir dua olabilir, bir güzel ses olabilir, başka şeyler olabilir. Başucunuzda bir kağıt bulundurun. Çünkü çok güzel bir rüyaydı, sabah kalkayım da yorumlayayım derseniz sabah kalktığınızda hatırlayamayabilirsiniz. Başucunuzdaki bir kağıda işte ne gördüm? Ağaç gördüm, işte ceylan gördüm, dere gördüm gibi bu üç kelimeyi yazdığınızda sabah rüyanızla ilgili hiçbir şey hatırlamasanız bile o üç sembolü okuduğunuz anda kağıttan rüyayı aynı film berraklığıyla tekrar hatırlarsınız diyerek benim söyleyeceklerim bu kadar Sedef Hocam. Biliyorum sorunuza yanıt vermedim. Rüyanın içinde rüya görmek, rüyanın içinde rüyayı devam ettirmek, uyanıp hay Allah bu rüya benim pek de hoşuma gitmedi deyip tekrar uyuyup rüyaya devam ettirmek, kendinizi yukarıdan ve kendinizi birkaç farklı şekilde görmek, bunlar şuurlanmanın belli kademeleridir. Detaylarına girersek şuur sahası ve şuur satı dediğimiz üç ayrı kavramı detaylandırmamız gerekir. Onun için de bence bu akşam uygun değil ama şuur bahsini incelerken Sedef Hocam eğer konu açılırsa şuur konusu bu konuyu tekrar hatırlatırsanız biraz daha detaylandırmaya çalışırım. Orada şunu söyleyeyim. Yani idrakli yapıyorsunuz diyeyim, konuyu çok uzatmayalım.
Neyi yapıyorum? Pardon. İdrakli mi yapıyorum?
İdrakli yaşıyorsunuz deyip konuyu çok uzatmayayım deyip böyle küt diye keseyim. Ay
yok öyle bir şey yok ya hocam. Allah aşkına. Ben kendi yolumda kendim böyle ne zorlayarak kendimi ne zorlamadan yavaş yavaş ilerliyorum. Bakalım sonucu nereye gidecek?